Yol, Gerçek ve Yaşam Bölüm 3 Tövbe. Bir kimse Allah'ın önünde nasıl haklı çıkabilir? Günahkar nasıl doğru kılınabilir? Tanrı'yla, kutsallıkla uyum içinde olmanın tek yolu Mesih'tir. Ama Mesih'e nasıl gelebiliriz? Pentekost gününde kalabalığın günahtan suçlu bulunduklarında ne yapmalıyız diye bağırmaları gibi bugün de birçok kişi aynı soruyu soruyor. Petrus'un cevabının ilk sözü buydu. Tövbe edin. Elçilerin İşleri 2, ayet 37-38. Başka bir zaman, kısa bir süre sonra, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün demişti. Elçilerin İşleri 3, ayet 19. Tövbe, günah için pişmanlığı ve ona yüz çevirmeyi içerir. Günahın habisliğini görmedikçe onu terk etmeyiz. Onu kalpten bırakmazsak, hayatta gerçek bir değişme olmaz. Tövbenin asıl yapısını anlamayanlar çoktur. Birçok kişi günah işledikleri için üzülür ve hatta yanlışlarının başlarına sıkıntı getireceğinden korktuları için sözde bir değişim de uygularlar. Fakat bu, kutsal kitap anlayışına göre tövbe değil. Günah için değil, sıkıntı için üzülüyorlar. Esal, ilk oğulluk hakkını sonsuza dek kaybettiğini görünce duyduğu üzüntü aynen buydu. Balam, yolunun önünde kılıcını çekmiş, melekten dehşete kapılınca hayatını kaybetmemek için suçluluğunu ikrar etmişti. Ancak gerçek bir tövbe, amaçlarını değiştirme, kötülükten iğrenme yoktu. Yahuda İskariyot, Rabbine ihanet ettikten sonra, "Ben suçsuz kanı ele vermekle günah işledim" diye inlemişti. Matta 27, ayet 4. İtirafı suçlu ruhundan zorlayan, korkunç bir suçluluk hissi ve gelecek yargıyı dehşetle beklemekti. Başına gelecek olan sonuçlar onu dehşetle doldurmuştu. Fakat Tanrı'nın lekesiz oğluna ihanet ettiği ve İsrail'in kutsalını inkar ettiği için yüreğinde derinden gelen kalp kırıcı bir keder yoktu. Firavun, Tanrı'nın yargılarını çekerken daha fazla cezadan kaçmak amacıyla günahını itiraf etti. Ama cezalar durdurulduğu anda cennete isyanına geri döndü. Bütün bunlar günahın sonuçları için üzüldüler ama asıl günah için pişmanlık duymadılar. Ama kalp Allah'ın ruhunun etkilemesine yol verince vicdan canlanır ve günahkar Allah'ın gökte ve dünyadaki hükmünün temeli olan yasanın derinliği ve kutsallığı ile ilgili bir şey kavrar. Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık ruhun gizli bölümlerini aydınlatır ve saklanan karanlıklar dışarı vurulur. Yuhanna 1, ayet 9. Suçlu olduğuna ikna olur ve bu zihinde ve kalpte kök salar. Günahkar, Yahve'nin doğruluğunu kavramaya başlar ve kendi suçluluğu ve kirliliğiyle kalpleri arayanın önünde durmanın dehşetine kapılır. Allah'ın sevgisini, kutsallığın güzelliğini, saflığın neşesini görür. Hasretle temizlenmeyi ve cennetle birlikteliğe yeniden kavuşmayı arzular. Davut'un düşmesinden sonra ettiği dua, günah için gerçek pişmanlığı örnekliyor. Tövbesi samimi ve derindi. Suçluluğunu yatıştırmak için hiçbir çaba yoktu. Tehdit edilen hiçbir ceza dua etmesine sebep değildi. Davut, günahının büyüklüğünü gördü. Ruhunun kirliliğini gördü. Günahından nefret etti. Sadece af dilemek için değil, kalp saflığı içinde dua etti. Kutsallığın neşesini aradı. Ne mutlu isyanı bağışlanan, günahı örtülen insana. Suçu, Rab tarafından sayılmayan, ruhunda hile bulunmayan insana ne mutlu. Mezmur 32, 2.1-2. Ey Tanrı! Lütfet bana, sevgin uğruna. Sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Çünkü biliyorum isyanlarımı. Günahım sürekli karşımda. Beni mercan köşkotuyla arıt, paklanayım. Yıka beni, kardan beyaz olayım. Ey Tanrı! Temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Beni huzurundan atma. Kutsal ruhunu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. Bana destek ol. İstekli bir ruh ver. Kurtar beni kan dökme suçundan. Ey Tanrı! Beni kurtaran Tanrı! Dilim senin kurtarışını ilahilerle örsün. Mezmur 51, 2.1-14. Böylesine bir tövbe, kendi gücümüzle başarabileceğimizin ötesindedir. Sadece yükseklere çıkmış ve insanlara armağanlar vermiş Mesih aracılığıyla elde edilebilir. Tam burada çoğu kişinin yanılabileceği bir nokta var ve böylelikle Mesih'in onlara vermek istediği yardımı kaçırırlar. Mesih'e tövbe etmeden önce gelemeyeceklerini ve tövbenin günahlarının affedilmesi için hazırlık olduğunu düşünürler. Tövbenin günahların affedilmesinden önce geldiği doğrudur. Zira sadece kırık ve tövbekâr bir kalp bir kurtarıcıya ihtiyaç duyar. Ama günahkarın İsa'ya gelmeden önce tövbe etmeyi beklemesi lazım mı? Tövbe, günahkar ve kurtarıcının arasına bir engel olarak mı konacak? Kutsal Kitap, günahkarın Mesih'in davetini kabul etmeden önce tövbe etmesi gerektiğini öğretmiyor. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Matta 11, ayet 28. Hakiki tövbeye yol açan şey, Mesih'ten akan erdemdir. Petrus, İsraillere Mesih hakkında, İsrail'e tövbe ve günahlarının bağışlanmasını vermek için Allah onu kendi sağ eliyle reis ve kurtarıcı olarak yükseltti, diyerek durumu açıkladı. Elçilerin İşleri 5, ayet 31. Mesih olmadan affedilemeyeceğimiz gibi, vicdanı canlandıran Mesih'in ruhu olmadan da tövbe edemeyiz. İsa, ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim demiştir. Yuhanna 12, ayet 32. Mesih, günahkara dünyanın günahları için ölen bir kurtarıcı olarak açığa vurulmalı ve kafatasında çarmıhta Tanrı kuzusunu görünce kurtuluşun gizemi zihinlerimize açılmaya başlar ve tövbeye yol açar. Mesih, günahkarlar adına ölmekle akıl almaz bir sevgi gösterdi. Ve günahkar bu sevgiyi gördükçe sevgi kalbi yumuşatır, zihni etkiler ve ruhta tövbekarlığa doğru ilham verir. İnsanların bazen Mesih'e çekildiklerinin farkına varmadan önce günahlı davranışlarından utanıp bazı kötü alışkanlıklarını bıraktıkları doğrudur. Ancak ne zaman samimi bir doğru yapma isteğinden kaynaklanan bir değişim uygulamaya çalışsalar, onları çeken Mesih'in gücüdür. Farkında olmadıkları bir güç ruhları üzerinde çalışıyordur. Vicdan canlanır ve hayatın düzelişi dışarıdan bile görülür. Ve Mesih onları çarmıhına bakmaya, günahlarının deştiği kişiyi görmeye doğrulttukça buyruk vicdana oturur. Hayatlarının kötülüğü, ruhun derin, köklü günahı ortaya konur. Mesih'in doğruluğunu kavramaya başlarlar ve günah nedir ki kurbanının kurtuluşu böylesine bir fedakarlık gerektirsin? Bütün bu sevgi, bütün bu eziyet çekme, bütün bu utanç duyma, mahvolmamamız, sonsuz yaşama kavuşmamız için zorunlu muydu diye haykırırlar. Günahkar bu sevgiye karşı koyabilir, Mesih'e doğru çekilmeyi reddedebilir. Fakat karşı koymazsa İsa'ya doğru çekilecektir. Kurtuluş planının bilinci, onu Tanrı'nın biricik oğlunun eziyet çekmesine sebep olmuş günahları için tövbeyle çarmıhın dibine yönlendirecektir. Kainatın her bir öğesi üzerinde çalışan ilahi akıl, insanların kalbine konuşuyor ve sahip olmadıkları bir şey için açıklanamaz bir hasret yaratıyor. Dünyevi şeyler hasretlerini gideremez. Tanrı'nın ruhu, onlara huzur ve rahatlık verebilecek yegane şeyleri aramalarını diliyor. İsa'nın lütfunu, kutsallığın neşesini. Görünür ve görünmez etkilemelerle kurtarıcımız, insanların zihinlerini günahın tatminkar olmayan zevklerinden, onun aracılığıyla elde edebilecekleri sonsuz bereketlere doğru yönlendirmek amacıyla devamlı iş başında. Bu dünyanın kırık sarnıçlarından boş yere içmeye çalışan bu canlara ilahi mesaj hitap ediyor. Susayan gelsin, dileyen yaşam suyundan karşılıksız alsın. Vahiy 22, ayet 17. Bu dünyanın verebildiğinden daha iyisini kalpten arzulayan siz, bu özlemin ruhunuza konuşan Tanrı'nın sesi olduğunu bilirsiniz. Ondan size tövbekârlık vermesini, sonsuz sevgisi ve mükemmel paklığıyla Mesih'i göstermesini dileyin. Kurtarıcının hayatında Allah'ın yasasının ilkeleri, Allah'a ve insana doğru sevgi mükemmelce örneklenmiştir. Cömertlik, özverili sevgi onun ruhunun hayatıydı. Ancak ona baktıkça, ondan bize ışık sızdıkça kendi kalbimizin günahkarlığını kavrayabiliriz. Nikodim'in yaptığı gibi hüsnü kuruntularla kendi hayatımızın dürüst, ahlaki karakterimizin doğru olduğunu ve sıradan bir günahkar gibi kalbimizi Tanrı'nın önünde alçaltmamızın gerekmediğini sanmış olabiliriz. Fakat Mesih'ten gelen ışık ruhumuza yansıdıkça ne kadar iffetsiz olduğumuzu görebiliriz. Güdülerin bencilliğini, hayatın her edimini lekelemiş olan Allah'a karşı düşmanlığı sezebiliriz. O zaman tüm doğru işlerimizin gerçekten kirli çaput gibi olduğunu anlayacağız ve bizi günahın lekelemesinden temizleyebilecek, kalplerimizi onun suretinde yenileyebilecek tek şeyin Mesih'in kanı olduğunu bileceğiz. Allah'ın görkeminin tek bir ışını, Mesih'in paklığının tek bir parıltısı ruha işleyince her bir lekeyi acı halde belirginleştirir. İnsan karakterinin sakatlığını ve bozukluğunu açığa vurur. Kutsal olmayan arzuları, kalbin ihanetini, dudakların kirliliğini ortaya koyar. Allah'ın yasasını fesheden sadakatsizlikler, günahkarın kendi görüşünü açılır ve ruhu, Tanrı'nın ruhunun arayan etkisinin altında yakalanır, tutulur. Mesih'in lekesiz karakterine baktıkça kendinden tiksinir. Peygamber Daniel, ona gönderilen semavi habercinin etrafını saran görkemi görünce, kendi güçsüzlüğü ve kusurluluğunun hissi altında ezilmişti. Müthiş olayın etkisini şöyle anlatıyor. Bu büyük görümü seyrederken gücüm tükendi. Benzim büsbütün soldu. Kendimi toparlayamadım. Daniel 10, ayet 8. Böylece dokunulmuş ruh, bencilliğinden nefret eder, kendini beğenmişliğinden tiksinir ve Mesih'in doğruluğu aracılığıyla Tanrı'nın yasası ve Mesih'in karakteriyle uyumlu olan temiz kalpliliği arar.
Paulus, yasaya dayanan doğruluk derseniz, yani dış görünüşte davranışlar konusunda kusursuzdum diyor. Filipililer 3, ayet 6. Ancak yasanın ruhsal karakteri ayırt edilince günahkar olduğunu görüyor. İnsani mantıkla, görünür hayatına harfi harfine yasayla bakınca günah işlememişti. Ancak kutsal ilkelerinin derinliklerine bakıp kendisini Allah'ın gördüğü gibi görünce utançla başını eğip suçunu itiraf etti. Yasanın bilincinde değilken diriydim diyor. Ama buyruğun bilincine vardığımda günah dirildi, bense öldüm. Romalılar 7, ayet 9. Yasanın ruhsal niteliğini görünce günah gerçek çirkinliğiyle ortaya çıktı ve öz saygısı yok oldu. Tanrı her günahı aynı büyüklükte saymaz. Tanrı'nın da insanın da suçluluk ölçülerinde dereceler vardır. Ancak insan gözünde şu ya da bu kötü hareket her ne kadar önemsiz görünse de hiçbir günah Allah'ın gözünde küçük değildir. İnsanların yargılaması eksikli, kusurludur. Ancak Tanrı her şeyi aslına göre ölçer. Alkolikten nefret edilir, günahlarından ötürü cennete giremeyeceği söylenir. Ama kibir, bencillik ve açgözlülük çoğunlukla azarlanmaz. Fakat bunlar Allah için özellikle ağır günahlardır. Zira karakterinin hayırseverliğine, düşmemiş evrenin atmosferi olan özverili sevgisine karşıttır. Daha büyük günahlardan işleyen bir kimse, ayıplığını ve eksikliğini sezip Mesih'in lütfuna ihtiyacı olduğunu anlayabilir. Fakat kibir hiç ihtiyaç duymaz ve böylece Mesih'e ve vermek için geldiği sonsuz bereketlere kalbi kapatır. Tanrım, ben günahkara merhamet et diye dua eden zavallı vergi görevlisi. Luka 18, ayet 13. Kendisini çok kötü bir adam olarak gördü. Başkaları da onu bu gözle gördü. Ancak ihtiyacını algıladı ve suçu ve utancının tüm yüküyle Allah'ın önüne gelip ondan merhamet diledi. Kalbi, Tanrı'nın ruhunun lütufkar işini yapıp onu günahın gücünden kurtarmasına açıktı. Ferisinin övüngen ve kendini beğenmiş duası, kalbinin kutsal ruhun etkisine kapalı olduğunu gösterdi. Tanrı ile arasındaki uzaklıktan dolayı ilahi kutsallığın mükemmelliğine kıyasla kendi kirliliğinin hissi yoktu. Hiçbir ihtiyaç duymadı ve hiçbir şey almadı. Günahkarlığınızı görüyorsanız kendinizi iyileştirmek için beklemeyin. Mesih'e gelmek için yeteri kadar iyi olmadıklarını sanan ne kadar çok kişi var. Kendi çabalarınızla mı iyileşeceğinizi sanıyorsunuz? Kuşlu derisinin rengini, pars beneklerini değiştirebilir mi? Kötülük etmeye alışmış olan sizler de iyilik edemezsiniz. Yeremya 13, ayet 23. Bize yalnızca Allah'ta yardım vardır. Daha kesin ikna edilmeyi, daha iyi fırsatları veya daha kutsal mizaçları beklememeliyiz. Kendimizden hiçbir şey yapamayız. Mesih'e aynen olduğumuz gibi gelmeliyiz. Ama hiç kimse Tanrı'nın yüce sevgisi ve merhametiyle lütfunu reddedenleri bile kurtaracağı düşüncesiyle kendini kandırmasın. Günahın aşırı günahkarlığı sadece çarmıhın ışığında ölçülebilir. İnsanlar Tanrı'nın günahkarı başından atmak için çok fazla iyi olduğunu iddia ettiklerinde kafatasına baksınlar. insanın kurtulabileceği başka bir yol olmadığı için bu fedakarlık haricinde insan ırkının günahın kirletici gücünden kaçması ve kutsal varlıklarla birlikteliğe yeniden kavuşması imkansız olduğu için, tekrar ruhsal hayata paydaş olmaları olanaksız olduğu için Mesih itaatsizin suçunu kendi üzerine alıp onun adına ızdırap çekti. Tanrı'nın oğlunun sevgisi, ızdırap çekmesi ve ölmesi günahın büyüklüğüne tanıklık ediyor. Ruhun Mesih'e teslim edilmesi dışında günahın gücünden kaçış yok. Daha üstün bir hayat için umut yoktur. Pişmanlık duymayanlar, bazen Hristiyan olduğunu iddia edenler hakkında "Ben de onlar kadar iyiyim. Onlar benden daha özverili, ağırbaşlı veya davranışlarında daha ihtiyatlı değil. Onlar da benim gibi nefsine düşkün, zevk peşinde, bahanesinde bulunurlar." Böylece başkalarının kusurlarını kendi görev ihmalleri için bir bahane olarak kullanırlar. Fakat başkalarının günahları ve eksikleri kimseyi haklı çıkarmaz. Zira Rab bize hatalı bir insan örneği vermemiştir. Tanrı'nın lekesiz oğlu bize örnek olarak verilmiştir. Ve Hristiyan olduğunu iddia edenlerin yanlış yolu izlediklerinden şikayet edenler daha iyi bir yaşam ve daha asil örnekler göstermelidirler. Eğer bir Hristiyanın ne olması gerektiği konusundaki anlayışları o kadar yüksekse, kendileri için o kadar daha büyük bir günah değil mi? Neyin doğru olduğunu bildikleri halde yapmayı reddediyorlar. Ertelemekten sakının. Günahlarınıza yüz çevirme ve İsa aracılığıyla temiz bir kalp arama işini ertelemeyin. Binlerce kişi sonsuzlukta yankılanan hataya işte burada düşmüştür. Burada hayatın kısalığı ve belirsizliği üzerinde çok durmayacağım. Fakat Tanrı'nın kutsal ruhunun yalvaran sesine boyun eğmeyi erteleyerek günaha devam etmeyi seçmekte büyük ve yeterince iyi kavranmayan bir tehlike var. Çünkü bu erteleme aslında günahın ta kendisidir. Günah her ne kadar küçük sanılsa da sadece sonsuz kayıp tehlikesiyle işlenebilir. Bizim yenemediğimiz şey bizi yenecek ve yıkımımıza yol açacaktır. Adem'le Havva kendilerini yasak meyveyi yemek kadar küçük bir meselenin Tanrı'nın uyardığı kadar korkunç sonuçlara yol açamayacağına ikna etmişlerdi. Ancak bu küçük mesele Tanrı'nın değişmez ve kutsal yasasının çiğnenmesiydi. Sonuçta insanı Tanrı'dan ayırdı ve dünyamıza ölüm ve anlatılamaz acının girmesine kapı açtı. Çağdan çağa dünyamızdan devamlı inlemeler yükseliyor ve tüm yaratılış insanın itaatsizliğinin sonuçlarının acısıyla cebelleşip sızlanıyor. Cennet bile insanın Tanrı'ya karşı isyanının etkisini hissetmiştir. Golgota, ilahi yasayı çiğnemenin bedelini karşılamak için gerekli olan mükemmel kurbanın anıtıdır. Günahı küçümsemeyelim. Her işlenen günahın, Mesih'in lütfunun her ihmal edilişinin veya her reddedilişinin üzerimizde etkisi oluyor. Bu kalbi sertleştiriyor, iradeyi ayartıyor, anlama gücünü hissizleştiriyor ve Tanrı'nın kutsal ruhunun şefkatli ricalarına boyun eğme eğilimini azaltmakla kalmayıp, buna olan yetiyi bile düşürüyor. Çoğu insan, kötü bir yolu istedikleri zaman değiştirebilecekleri düşüncesiyle sıkıntılı vicdanlarını rahatlatmaya çalışır. Merhametin davetleriyle oyalanmalarına rağmen tekrar tekrar çağrılacaklarını sanırlar. Zannederler ki lütuf ruhunu aşağıladıktan ve oylarını şeytanın lehine kullandıktan sonra korkunç bir olay durumunda yollarını değiştirebilirler. Ancak bu o kadar da kolay değil. Bir hayat boyu yaşanmış deneyimler, alınmış eğitim, karakteri öylesine şekillendirmiştir ki çok az insan bundan sonra İsa'nın şeklini almayı ister. Tek bir yanlış karakter özelliği bile, bir günahlı arzu sürekli benimsendiğinde tüm müjdenin gücünü nötrleştirir. Günaha izin verilen her sefer, ruhun Tanrı'ya sırt çevirme eğilimini güçlendiriyor. İlahi gerçeğe karşı kafir küstahlık veya duyarsız umursamazlık gösteren sadece kendi ektiğini biçer. Tüm kutsal kitap, ta günahla uğraşmaya karşı bilge adamın şu sözlerinden daha ciddi bir uyarı yoktur. Günahkârı, günahının kemendi kıskıvrak bağlayacak. Süleyman'ın Özdeyişleri 5, ayet 22. Mesih bizi günahtan özgür kılmak için hazır, ancak iradeyi zorlamıyor. Eğer devamlı günah yüzünden irade tamamen günah eğilimindeyse ve kurtarılmayı istemiyorsak, onun lütfunu kabul etmiyorsak daha ne yapabilir? Onun sevgisini kararlı reddedişimizle kendimizi imha etmişizdir. Uygun zaman, işte şimdidir. Kurtuluş günü, İşte şimdidir. Bugün onun sesini duyarsanız, yüreklerinizi nasırlaştırmayın. 2. Korintiler 6, ayet 2, İbraniler 3, ayet 7, 8. İnsan dış görünüşe, Rab'sa yüreğe bakar. İnsan kalbi, karışık sevinç ve hüzün hisleriyle, daldan dala konan, tutarsız kalp, o kadar kirliliğin ve yalanın yuvası olan kalp. 1. Samuel 16, ayet 7. O güdülerini bilir, her bir amacını ve sebebini. Ruhunuzun tüm lekeleriyle gidin ona. Mezmur yazarı gibi, yüreğinizin tüm bölümlerini, her şeyi gören göze aç ve ''Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı? Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda.'' diye haykır. Mezmur 139:2-23-24. Kalp temizlenmeyince çoğu kişi zihinsel bir din edinir. Bir tür sofuluk. Duanız, ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde olsun. Mezmur 51:2-10. Kendi ruhunuzla dürüstçe ilgilenin. Fani hayatınız tehlikedeymişçesine azimli ve sebatlı olun. Bu mesele Allah ve kendi ruhunuz arasında yapılacak bir hesaplaşma, sonsuza dek kapatılacak bir hesap. Bir tek ümitli yanlış varsayım harabiyetinize damga vurmaya yetecektir. Tanrı'nın sözünü dua ile çalışın. O söz Tanrı'nın yasasında ve Mesih'in hayatında bulanan ve bunlar olmadan kimsenin Rabbi göremeyeceği kutsallık ilkelerini size sunuyor. İbraniler 12 ayet 14. İnsanı günahkar olduğuna ikna ediyor. Kurtuluş yolunu açıkça belirtiyor. Sizinle konuşan Tanrı'nın sesi olarak ona kulak verin. Günahın büyüklüğünü görünce, kendinizi gerçekten olduğunuz gibi görünce ümitsizliğe kapılmayın. Günahkarları kurtarmak için geldi Mesih. Biz Tanrı'yı kendimizle barıştırmak durumunda değiliz. Zira, ah mükemmel sevgi! Tanrı, Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırıyor. 2. Korintliler 5, ayet 19. Günahkar çocuklarının kalplerini kazanmak için şefkatli sevgisiyle kur yapıyor. Hiçbir dünyevi anne baba, çocuklarının kusurları ve hatalarıyla Tanrı'nın kurtarmaya çalıştığı kişilerle olduğu kadar sabırlı olamaz. Hiç kimse günahkarı çağırırken ona Allah kadar şefkatle yalvaramaz. Hiçbir insan dudağından avareye doğru onunkinden daha şefkatli niyaz akmamıştır. Tüm sözleri, tüm uyarıları anlatılamaz sevginin fısıltısıdır. Şeytan çok büyük bir günahkar olduğunuzu söylemeye gelince, yüzünüzü kurtarıcınıza kaldırıp onun erdemlerini sayın. Size yardım edecek olan şey onun ışığına bakmaktır. Günahınızı ikrar edin, fakat düşmana Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi deyin ve onun eşsiz sevgisi sayesinde kurtarılabileceğinizi söyleyin. 1. Timoteos 1, ayet 15. İsa, Simon A2 borçlu hakkında bir soru sordu. Birinin borcu küçük bir miktardı, diğerininki ise çok büyük. Ancak tefeci ikisinin de borcunu bağışladı ve Mesih Simon'a hangisinin onu çok seveceğini sordu. Simon, kendisine daha çok bağışlanan diye yanıt verdi. Luka 7, ayet 43. Günahkarlığımız büyüktür, ancak Mesih affedilebilmemiz için öldü. Fedakarlığının erdemleri babaya bizim adımıza sunulmak için yeterlidir. Kendisi en çok bağışlananlar, onu en çok sevecek ve büyük sevgisi ve sonsuz fedakarlığı için ona övgüler sunmak için tahtına en yakın duracaklardır. Ancak Tanrı'nın sevgisini tamamen kavrayınca günahın günahkarlığını tam olarak anlarız. Bizim için indirilen zincirin uzunluğunu görünce, Mesih'in bizim adımıza yaptığı sonsuz fedakarlığı biraz olsun kavrayınca, kalp alçak gönüllülük ve tövbeyle erir. 5. Bakınız, KK, dipnot. Çeviren, Yuhanna 3. Yeşaya 64, ayet 6. Cemli